Ayrım 36.
Başarılı astrologların ayrıcı özelliği müşterilerini yargılamamalarıdır. Müşterileri de onları birer insan olarak yargılamazlar. Başarılı astrologların başarısı paradoksal biçimde belirsizliklerin altında ezilen insanlara kararlarında yardımcı olmalarındadır. İnsanlar hayatlarında yeni bir sayfa açmaya karar verdiklerinde önlerine her zaman iki güçlük çıkmıştır. Birincisi, eski alışkanlıklarından nasıl kurtulacakları, ikincisi, doğuştan şanslı veya şanssız oldukları ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamayacakları duygusunu üzerlerinden nasıl atacakları. M.Ö. 10. yüzyılda Roma'da yaşamış bir Kuzey Afrikalı, "Dünyayı kaderler yönetiyor," demişti. Sonumuzu hayata nasıl başladığımız tayin ediyor. Servet de, kudret de, yoksulluk da bu başlangıçtan türüyor. İnsanların kişiliklerini ve yeteneklerini de bu başlangıç belirliyor. Hiçbirimiz bize verilene karşı çıkamayız ve verilmeyene sahip olamayız. Ne de dualar ederek bizden esirgenen servetlere kavuşabiliriz. Hepimiz nasibimize razı olmak zorundayız. Bugün bunu dile getirmekte kullandığımız kelimeler değişmiş olabilir. Ama aynı düşünce biçimi hala varlığını koruyor. Varlıklarını bu kadar dirençle sürdüren eski düşüncelerle ne yapabileceğimizi anlamak için dünyanın en eski düşüncelerinden birine biraz daha yakından bakmakta fayda vardır. Astroloji, doğrulanmayan onca kehanetine rağmen bilim, dinler ve devletler tarafından tekrar tekrar mahkum edilmiş olmasına rağmen hala ayaktadır. Bu durum, yeni düşüncelerin tek başına davranışları değiştirmeye yetmediğini gösterir. Çünkü eski düşünceler kolayca silinip atılamazlar. Astroloji, eski ile yeninin geçmişte nasıl hem birbirleriyle mücadele etmiş hem de iç içe geçmiş olduğunun kanıtıdır. 1899'da Sorbonne'dan bir profesör şöyle demişti: "Astrolojiye nihayet öldüğüne göre artık astroloji tarihini yazmanın zamanıdır." Buna karşılık 1975'te aralarında Nobel ödüllü sahiplerinin de yer aldığı ve bir Harvard profesörünün önderlik ettiği 192 seçkin bilim adamından oluşan bir grup, astrolojinin dünyanın pek çok yerinde giderek daha fazla kabul görmesinden duydukları kaygıyı bildiren bir manifesto yayınladı. Manifesto şöyle devam ediyordu: "Astroloji modern toplumu ağına düşürmüş durumdadır. Bu gelişmeden irrasyonelliğin ve irticanın yaygınlaşması dışında hiçbir sonuç beklenemez." Üstelik bu bilim adamlarının derdi sadece bilim dünyasının dışında kalanlarla değildi. Manifestoya imza koyanlardan biri Kaliforniya Üniversitesi'nde Los Angeles'ta görevli bir astronomi profesörü, derslerine devam eden öğrencilerin üçte birinin astrolojiye inandığından yakınıyordu. Kendi karısı da bu gruba dahildi. Berkeley'de hocalık yapan Paul Feyerabend ise manifestoyu imzalamayı reddederken şu gerekçeyi göstermişti: "Bilim, insanın geliştirdiği pek çok düşünce biçiminden biridir ama en iyisi olduğunu kimse söyleyemez." Yeryüzünün bütün sakinlerine teker teker sorma imkanımız olsaydı belki de astrolojiye inananların çoğunluğu oluşturduğunu görürdük ve bu insanların hepsine birer Harvard bursu da versek durum değişmezdi. Aklı selimin ulusal erdemlerden biri sayıldığı Fransa'da nüfusun 1/4'ü batıl inançları bulunmadığını belirtmektedir. Yine de Fransızların %45'i tahtaya vurmakta ve en azından 1/3'ü astrolojiye inandığını söylemektedir. Bu oran Britanya'da da aynıdır. Fransa'da konuştuğunuz kesime bağlı olarak inananların %3'ten 2'ye kadar yükselebilmektedir. Kesin olan bir şey varsa nüfusun %90'ının burcundan haberdar olduğudur. Bilim adamlarını şaşırtan, astrolojiye inanan insanların yaşlı cahil köylüler falan olmayışıdır. Gençlerin %55'i paranormal olaylara inandıklarını söylemektedir. Bu durum, fen edebiyat bölümleri mezunlarının pek çoğu ve çevre bilimcilerin %69'u için de geçerlidir. Bugün Fransa'daki profesyonel astrolog ve falcıların sayısı rahiplerinkinin 2 katıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu da bundan farklı değildir. Günümüz Batı dünyasının inanç duyduğu astroloji, Babililere heyecan salmış olan astrolojinin aynısı değildir. Babililer tek tek bireylerin kaderleriyle ilgilenmiyorlardı. Ta milattan sonra 410'da ortaya çıkmış olan yıldız falı onların icadı değildir. Babililer tanrıların günlük hayatın girdisi çıktısı gibi eften püften şeylerle uğraştığına inanmıyordu. Sıradan insanların kaderi yoktu. çünkü kimsenin umurunda değildiler. İlk astrologların başlıca ilgi alanları savaşların nasıl sonuçlanacağı, harmanın bereketli olup olmayacağı, bir de kehanet sanatının kendilerinden başka kimsenin anlamadığı gizli kurallarıydı. Dünyanın giderek daha karmaşıklaşmaya başlamasıyla bu kurallar da daha içinden çıkılmaz hale geldi. Mayalar inanılmaz çapraşıklıkta matematiksel hesaplamalar yardımıyla olayların seyrini açıklayan 374.440 senelik döngüler keşfederek Babil'lileri geride bıraktılar. Fakat bu sokaktaki alelade kölenin kişisel problemlerini çözmekte pek yararlı olmadı. Astrolojinin mucitleri belirsizlikten müthiş korkuyor ama bir yandan da kesinliğe ulaştıklarından asla emin olamıyorlardı. Dolayısıyla gaipten haber veren her türlü yönteme aynı anda şans tanımakta tereddüt etmediler. Anlamlarını çözmenin güçlüğüne rağmen, kehanetlerden, akıl sır erdirmenin imkansızlığına rağmen Harutilik'ten medet umdular. Haruti, kesilen kurbanın iç organlarına bakarak tanrıların arzularını okuyan kahin. Tavuk ciğerlerini inceleyerek en aşağı 6000 ikaz işareti keşfettiler. Astroloji en başından beri güven tazelemenin başka yollarıyla harmanlanmıştır ve bunlar her zaman birbirleriyle tutarlı olmamıştır. Bireye önem veren Yunanlılar, Olimpos Dağı'ndaki tanrılara duydukları inanç tükenmeye yüz tutunca astrolojiyle ilgilenmeye başladılar. Ama bunu yaparken bir inanç sistemini terk edip ötekine geçmediler. Eski inançları yenileriyle birleştirdiler. Böylece kendi çağlarının tıbbına astrolojiden küçük dozlar katarak işe koyuldular. Astrolojiyi onlara tanıtan Kaldeli müneccim Berosos'un meşhur hekim Hipokrat'ın memleketi olan Kos Adası'na yerleşmesiyle tıp bilimi astrolojiyi bir teşhis yöntemi olarak benimsedi ve kesin öngörüler sunmaktan çok her vakayı kendi içinde yorumlamakta kullanılan bir klinik beceri haline getirdi. Astrolojiyi uluslararası bir inanca dönüştüren kişi, tarihin en başarılı ders kitaplarını yazmış olan İskenderiyeli Ptolemaios ya da Batlamyus eserlerini milattan sonra 127-151 tarihleri arasında olmuştur. Ptolemaios, matematik, astronomi, coğrafya, tarih, müzik ve optik üzerine bilinen her şeyi izleyen 1400 sene boyunca insanlığın pratik bilgi rehberleri olarak iş görecek olan eserlerini bir araya toplamış ve astrolojiyi de bir bilim dalı olarak bunlara dahil etmişti. Her şeyi öylesine mükemmel bir düzen içinde birbirine bağlamıştı ki, onun çizdiği tabloyu esas almadan dünya hakkında düşünmek, herhangi bir teknik atılımda bulunmak, denizlere açılmak veya onun yardımı olmadan haritada yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Aslında Ptolemaios'un de söz ettiği şeyler üzerine genellikle derinlemesine bir fikri yoktu. Engin bilgi birikimi başka kitaplardan edinmiş ganimetlerdi. Meşhur haritasını şuradan şuraya gitmeden kulaktan dolma bilgilere dayanarak çizmişti. Yine de her şeyi akla yakın hale getirme yeteneği sayesinde ikna edici olabilmişti. Astroloji irrasyonel bir uğraş olarak görülmüyordu. O güne kadar hiç kimse hayalle gerçeği Ptolemaios'unki kadar büyük bir hünerle, onunki kadar ustalıklı matematiksel hesaplamalarla iç içe geçirmemişti. O güne kadar hiçbir bilgin ilk bakışta mantığa uygun görünen bu kadar çok hata yapmamıştı. Avrupa ile Asya arasındaki uzaklığı hesaplarken boylamda 50 derecelik bir hata yapması gibi mesela. Bu hata Amerika'ya ayak basmasıyla sonuçlanacak olan yolculuğa çıkmasında Kristof Kolomb'u yüreklendiren bir etken olmuştu. Astroloji her şeye rağmen hayatın gerçeklerine uhrevi bir çehre kazandıran, hem sarsıcı ölçüde gizemli hem de pratik yararları olan teknolojik bir yöntem olarak sunulmaktaydı. Kahinlik geleneğinin üzerine eklemlendiği ve yabancı olana duyulan hayranlığı körüklediği için astronomi bilgisi olmayanlara da hitap edebiliyordu. Gelecek düpedüz sanki yabancı bir ülkeymiş gibi bir haritaya yerleştiriliyor ve bu haritayı ancak yabancı gözler okuyabiliyordu. Dolayısıyla astroloji batı dünyasında doğunun bir icadı olarak algılanırken doğuda da bir batı bilimi olarak yaygınlaştı. Ptolemaios'un milattan sonra 2. yüzyılda Yunanca'da oluşturduğu astrolojik sistem milattan sonra 500 civarında Hindistan'a ulaştı. Buradaki yerel geleneklerle kaynaştırılarak yıldızlara duyulan inancın bel kemiğini oluşturdu. Ve o inançla birlikte günümüze kadar geldi. Ptolemeus'un eserleri 8. yüzyılda Sanskritçe'den Arapça'ya çevrilerek İslam kültürünün bir parçası haline geldi. Yeniliklerin özümsenmesi her zaman yabancı şeylere merak duyan arabulucular sayesinde gerçekleşmiştir. İslam kültüründe bu rolü bir zamanlar Babil'in ve Ninive'nin rakibi ve Zerdüşteli'nin başkenti olan tüm şehirlerin anası Belk'ten gelip Bağdat'a yerleşmiş Afganistanlı Ebu Maşer 805-885 üstlenmişti. Belk şehri aynı zamanda Budistleri, Hinduları, Yahudileri, Nasturi ve Maniheist Hristiyanları da barındırıyordu ve Yunan, İbrani, Hint, İran kaynaklı düşünceleriyle birbirleriyle harmanlama geleneği çok güçlüydü. Astrolojinin Avrupa'da kabul görmesi ise ancak 12. yüzyılda Arap ilminin bir parçası olmanın sağladığı itibara kavuştuktan ve hayatın daha kapsamlı bir alanında dertlere derman olacak şekilde sınırlarını genişlettikten sonra mümkün oldu. Ptolemeus, doğuya gitmiş olan Batlı, Sevillalı ve Karintiyalı seyyahlar tarafından Arapçadan Latince'ye çevrildi. Astroloji nereye giderse gitsin her zaman yabancı bir unsur olarak kaldı. Eğer bir çeşit resmi inanç olsaydı insanlar daha egzotik alternatiflerini arayacaklardı. Böyle olmadığı için her tereddütte düştüklerinde normal hayatlarının tamamen dışında kalan bir şey olarak astrolojiye başvurdular. Adeta onları gündelik çilelerinin ağırlığından kurtarma gücüne sahip bir temiz mahkemesine başvurur gibi. Astrologlar paganizmi modernleştirdiler, durmadan çoğalan seçeneklerin altında ezilen ama paganlıkları gereği kendilerini tek bir tanrıya veya tek bir inanca teslim etmemeyi yeğleyen şehir sakinlerinin kullanımına uygun hale getirdiler. Astrolojiden yararlanmak için diğer inançlarınızı terk etmeniz gerekmiyordu. Mesela Ptolemeus astrolojiyi kendi devrinin zulümle tanışmamış düşünürleri tarafından pek sevilen bir felsefe akımıyla stoacılıkla birleştirmişti. Stoacıların başlıca amacı kaygıyı bertaraf etmekti ve bu yüzden gelecekteki felaketlerden haberdar edilmekte yarar görüyorlardı. Stoacılar kendilerini tabiatın akışına bırakarak yaşamaya inanıyorlardı. O da onlara tabiatın nasıl işlediğini gösterdi. Ptolemeus'in özel hayatında nasıl biri olduğuna dair kesin veriler yoktu. O sadece bir dert kitabıydı ve anonimliği insanlarda güven uyandırıyordu. Başlangıçta gerek Müslümanlık, gerekse Hristiyanlık, gezegenlerin etkilerinden söz etmeyi Tanrı'nın kadiri mutlaklığına hakaret sayarak bu kavramı reddetmişti. Fakat neticede ikisi de bu düşünceyi astronominin kanatları altına sokmak suretiyle onu Tanrı iradesine tabi kıldı ve böylece sorunu çözdü. 1348'de Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi veba karşısında çaresiz kalarak bir parça astrolojiyle kendini güçlendirme yoluna gitmiş ve felaketin Mars, Satürn ve Jüpiter'in etkilerindeki bir birleşmeden kaynaklandığı açıklanmıştı. Astroloji, klasik eğitimin gösterişli kıyafetleriyle sarılıp sarmalandığında mürekkep yalamış Avrupalılar ona aşık oluyorlardı. 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar hemen hemen bütün prensler, hatta papalar bile yıldız biliminden yararlandı. Yeni icat olunmuş gizli bir silah gibi. Ne var ki Ptolemeus, dünyanın kainatın merkezi olduğunu ileri sürmüş olması yüzünden neticede güvenilirliğini kaybetti. Ptolemeus'in haritasına göre imkansız görünmesine rağmen Afrika kıtasını gemiyle çepeçevre dolanmanın mümkün olduğu anlaşılınca haritada yazdığı diğer şeyde her şeyde çöpe atıldı. Bunu 300 yıl süren bir burun kıvırma dönemi izledi ve astrologlar neredeyse ortadan kayboldular. Eski düşünceleri bir anda tavan arasına kaldırmak ve sonsuza kadar unutmak mümkünmüş gibi görünmüştü. Halbuki bu mümkün değildir. Eski düşünceler unutulup gitmezler. İnsanlar kriz anlarında ümitsizliğe kapıldıkları veya dünyanın fazla hızlı değiştiği ve onlara istediklerini vermediği dönemlerde neye sarılacaklarını bilemedikleri zaman eski düşüncelerinin hala alt çekmecede onları beklemekte olduğunu keşfederler. Onları yerlerinden çıkarır ve yeniden kullanıma sokarlar. Modern astrolojinin yeniden doğuşu sanayi devrimine rastlar. İngiltere her ikisinde de başı çekmiştir. Moore'un almanağı 1803'te 393.750 adet satmış ve 1824'te dünyanın ilk haftalık astroloji dergisi The Struggling Astrologer ortaya çıkmıştı. Aydınlanmadan hayal kırıklığıyla çıkmış olan Fransa, 1890 ile 1941 arasında 170 astroloji yazarı yetiştirdi. Aynı dönemde Almanya, dünyanın en güçlü ve astrolojiye en düşkün sanayi ülkesi haline gelmişti. Hitler'in yükselişi, paranormal olaylara duyulan ilginin zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşti. Hitler'in özel askeri gücü SA'nın başı olan Ernst Röhm, yıldız falına baktırmak istemesini şu gerekçeyle açıklıyordu. "Böylece belki nasıl biri olduğumu öğrenebilirim. Bu konuda cidden hiçbir fikrim yok." Bunu ona söyleyecek başka kim vardı ki? Führer'in kendisi kuşkucuydu. Hatta bütün astrologların ortadan kaldırılmasını emretmişti. Ama Hess, Goebbels ve daha pek çok Nazi konuyla ilgiliydi. Pek çok Nazizm karşıtı da öyle. Bugünse Amerika Birleşik Devletleri astrolojiye hiç kuşkusuz büyük paralar yatırmaktadır ve bunun Amerikan ruhuna aykırı düştüğünü söyleyen çıkmamıştır. Başkan Reagan, Hollywood astrologlarından John Quillen daima müşterilerinden biri haline gelip de Quillen, Gorbaçov için baktığı yıldız falına dayanarak Soğuk Savaş'ı sona erdirme kararını alırken, Kutsal Roma Cermen İmparatoru 2. Frederick'in 1194-1250 izinden gidiyordu. Orta Çağ'da Sicilya'ya ve Kudüs'e hükmeden Frederick de İngiltere Kralı John'un kızıyla evlendikten sonra uygun zamanın astrologlar tarafından beyan edilmesine kadar onunla karı kocalık ilişkisi kurmayı reddetmişti. Dinin hakimiyetindeki bir dünyada yaşayan imparator, rahiplerin tutarsız nasihatleri temelinde bir karara varmayı başaramamış, böylece dindarlığına halel getirmeden kendi devrinin bilim adamları olarak gördüğü astrologlardan medet ummuştu. Başkana gelince, o bilimin kendisi adına kararlar vermek için fazla karmaşıklığı fikrindeydi. Ayrıca bilim duyguları tam anlamıyla tatmin edemiyordu. Neyse ki bir takım bilimsel buluşların astrolojik iddiaları destekler nitelikte olduğunu ileri süren birkaç bilim adamının varlığına ilişkin iddialar vardı. Bu sayede bilime duyduğu güveni tazeleme imkanı bulmuş, aynı zamanda sofu bir Hristiyan olmaktan da hiç vazgeçmemişti. Hayli karmaşık görünen bu yaklaşım sayesinde eski bir düşünce olan astroloji yeni bir düşüncenin kabulünü mümkün kılmıştı. Can çıkmadan huy çıkardı pekala ve Rusya'nın sonsuza kadar Amerika'nın can düşmanı olarak kalması gerekmiyordu. Devlet başkanları eskiden suikast ve iktidardan düşme kehanetlerinden korktukları için astrolojik bulguları gizli tutmaya çalışırlar, kendilerine hizmet verenler dışındaki astrologlara baskı uygularlardı. Ne var ki 1930'da Sunday Express'in Prenses Margaret'in doğumu vesilesiyle yayınladığı yıldız falının olağanüstü ilgi görmesini takiben yüksek tirajlı gazeteler demokratik rejimin astrologları sıfatını üstlendiler. Bugün dünyanın her an nasıl çılgınca değiştiğine ilişkin bitmez tükenmez haberlerden bitap düşmüş gazete okurlarının büyük çoğunluğu değişmeyen bir şeyler görebilmek ümidiyle yıldız fallarını okumaktadırlar. En azından kendi kişisel hayatlarında. Nobel ödüllü bilim adamları bunu orta çağın batıl inançlarına ve irrasyonelliğine dönüş olarak nitelerken fazla basit bir çıkarım yapmışlardı. Beyinlere tıkıştırılan olgular kalabalığı arttıkça insanların çelişkileri de artmıştır. Bu yüzden çözümsüz çelişkilerle başa çıkmak için yüzlerini ön seziye dönmektedirler. Astrolojiye düşkünlük, insanların nasıl hem kesinlik peşinde koştuklarının hem de hoşlarına gitmeyen kesinliklerle savaştıklarının dört bir yanda nasıl umut bağlayacak bir şeyler aradıklarının göstergesidir. Astroloji, umudun kara borsası olmuştur. Astroloji tarihinden çıkarılabilecek sonuçlardan biri, insanlığın alışkanlıklarını değiştirmeye azmetmiş reformcuların, aynı hatayı defalarca tekrarlayarak yeni zihinsel alışkanlıkların temiz bir gömlek gibi sırta geçirilemeyeceğini unutmuş olmalarıdır. Önlerinde duran sayısız tarihi örneğe bakarak Rus komünistlerinin en azından bazı bakımlardan başlarından attıklarını düşündükleri çarlar gibi davranacağını önceden düşünmüş olmaları gerekirdi. Paganlığın kökünü kazımayı ahdetmiş olan en katı dinlerde bile her zaman pagan geleneklere ait kalıntılar var olmuştur. Ön yargılar tarihinin çerçevesinden bakarsak eski çağlardan kalma erin ön yargılar birdenbire yok olmaktansa kendilerini gizlemeye meyillidirler. Tohumla kolay kolay üretilemeyen bazı bitkiler vardır. Eski alışkanlıkların yerinde yenilerinin boy vermesini istiyorsanız aşılama yöntemi daha uygun bir seçimdir. Eski ile yeninin birbirine sürtünmesi genellikle karşılıklı acıya neden olsa da aşılama ortak yaraların iyileştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ortak acıların keşfi her zaman uzlaşmalar için ve rasyonellikle irrasyonelliğin bir arada barış içinde var olması için en uygun zemini oluşturur. Ve tabii yeni alışkanlıkların yerleşmesi için gereken bir başka şey de zamandır. Şimdi zamansızlık meselesine göz atmak istiyorum. 20. İnsanların birkaç hayat birden yaşayacak zamanı bulamamasının nedenleri. Hayatım ancak bu maskeyi çıkardığım zaman başlayacak. Bütün dünya onu bir cerrah olarak tanıyor. Gerçekten de bütün sınavlarını vermiş, bir yığın insanı geride bırakmış ve işini hünerle yapıyor. Yine de cerrahlığa devam ettiği için kendini yüreksizlikle suçluyor. Cerrah olacaksanız bunun gereğini yapmak zorundasınızdır. Meslektaşlarınız acımasızdır. Zayıflıklarınızı göstermemeniz gerekir. Bir hata yaparsanız merhamet beklemeyin. Hastalarınız bilir ki dikkatiniz bir anlığına dağılsa, eliniz azıcık kaysa felç olabilir veya ölebilirler. Sizden tanrısal bir yanılmazlık beklerler. Dolayısıyla o, ameliyat tiyatrosu sırasında özel hayatında olduğundan bambaşka biri. Hastalarına karşı her zaman serin kanlı, becerikli, güven verici ve rahatlatıcı bir tavır sergiliyor. Her birinin sorunuyla tek tek ilgileniyor. Yolun sonuna gelmiş olanları asla ihmal etmiyor. Hastaları dolaşırken kimilerinin yaptığı gibi ölüm döşeğindeki bir hastayı atladığım hiç olmadı. Özel hayatında ise kendisini sinirli, aradığını bulamamış, ikircikli bir insan olarak görüyor. Serin kanlı kamusal benliğinin tam tersi yani. Mesele sadece iş dışı hayatındaki beceriksizliğinin yarattığı korku değil. Dükkanlara girmekten nefret ediyorum. Bir tezgahtarın belli belirsiz terslenerek aradığım şeyin onlarda bulunmadığını söylemesi yetiyor. Hemen dehşete kapılıyorum. Kendime diyorum ki ama sen bir doktorsun, böyle tepki vermemelisin. Sanki hiç büyüyememiş gibiyim. Hayatın belirsizliği onu sersemletiyor. Söz gelimi bir çift pabuç alana kadar 40 kere düşünüyor. Sonra da yaptığı seçimden pişman oluyor. Kocasına göre sorunu, baktığı her yerde muğlaklık görmesi. Buna karşılık giyiminin son derece zarif olduğundan kuşku yok. Kamusal hayattaki rolü sahte bir rol. Çünkü oyuna gerçekten katılmadığını, orada yalnızca seyirci olarak yer aldığını, o dünyanın gerçek bir parçası olmadığını düşünüyor. Sanki tıp dünyasını anlatan bir film seyrediyormuş gibi. Meslektaşları onu kıdeme saygılı biri olarak görüyorlar. Hiyerarşi bilinçleri son derece yüksek. Bazen onlarla şakalaşsa da mesafesini koruyor. Onlarla ilişkilerini olmayan ilişkiler şeklinde tanımlıyor. Kocası mesleğini kendi içindeki endişeleri yatıştırmakta kullanıyor olabileceğini düşünüyor. Ama ne yazık ki dünyanın düzeni böyle. Parçalar ortaya dökülse de kişisel hayat sırlarını koruyor. Her insan ayrı bir bilmece. Küçük bir kızken hiç arkadaşı yokmuş. Öğretmen anlamasın diye öbür kızlarla oynuyormuş gibi yaparmış. Sonra 8 yaşından itibaren kendisini odasına kilitleyip şiirler yazmaya başlamış. Tıbbı seçmesinin belirgin bir nedeni yokmuş. Bir meslek bilinciyle vermemiş bu kararı. Ama bir kez içine girdikten sonra artık geriye dönememiş. Vasatlık ile yetinememiş. Pratisyen hekim olarak kalmayı reddetmiş. Ailesini ve hocalarını hayal kırıklığına uğratmak istememiş. Bilginiz arttıkça daha fazlasına susuyorsunuz. Keşfetmenin heyecanına kendinizi kaptırıyorsunuz. Bugün uzmanlığı ona her gün yeni teknolojilerle çalışma imkanı sunuyor. Cerrahlığın uygulamalı cephesi, zanaatkarlık tarafı ona zevk veriyor. Ameliyat yapmak, kek hamurunu kalıba yerleştirmek gibi bir şey. Fakat neticede cerrahlık teknik bir iş. Bu işte duygulara yer yok.